Ayrım 27, Çöküş, Jared Diamond, sayfa 274. Grönland Piskoposu'nun hayatından tipik bir hafta, Einar Sokkason efsanesi. 14 arkadaşla çıkmış avlanıyorken Sigurd Nielsson karaya oturmuş ve ağzına kadar değerli kargoyla dolu bir gemi buldu. Yakın bir kulübede açlıktan ölen gemi kaptanı Arnbjorn ve mürettebatının kokuşmuş cesetleri vardı. Sigurd bu ölen insanların ruhlarını şad etmek için gömmek üzere cesetleri Gardar Katedrali'ne geri getirdi ve gemiyi Piskopos Arnald'a teslim etti. Kargoya gelince bulan ve emanete alan kişi haklarını öne sürerek tüm ganimeti kendisi ve arkadaşları arasında bölüştürdü. Arnbjorn'un kuzeni Ozur bu haberi duyunca yanına ölen mürettebatın akrabalarını alarak Gardar'a geldi ve Piskopos'a gemideki malların kendilerine verilmesi gerektiğini söyledi. Piskopos Grönland kanunlarına göre kargoyu bulanların ve emanete alanların bu hakka sahip olduklarını, kargo ve geminin ölen kişilerin kutsama ayinlerinin yapılması karşılığında artık kiliseye ait olduğunu ve kendisinin kargo üzerinde hak iddia etmesinin haysiyetsiz bir davranış olduğunu söyledi. Bunun üzerine Ozur adamları ve Grönland yasama heyetine bir dava açtı. Yasama heyeti Ozur'u haklı bulmayarak davayı Ozur aleyhine sonuçlandırdı. Ozur bu kararı beğenmeyerek kendisini aşağılanmış hissetti. Böylece artık Piskopos Arnald'a ait olan Sigurd'un gemisine her iki tarafındaki kalasları boydan boya keserek zarar verdi. Bunun üzerine Piskopos o kadar kızdı ki Ozur'un idam edilmesine karar verdi. Piskopos kilisede pazar ayinini verirken Ozur cemaatin arasındaydı ve Piskopos'un hizmetçisine Piskopos'un kendisine ne kadar kötü davrandığını anlatıp şikayet etti. Einar civardaki bir adamın elindeki baltayı alarak Ozur'a ölümcül bir darbe indirdi. Piskopos Einar'a, "Einar, Ozur'un canına kastettin mi?" diye sordu. Einar da "Aynen öyle efendim" diye cevap verdi. Bunun üzerine Piskopos, "Bu tür cinayet girişimleri hiçbir zaman meşru olamaz ama seni bu harekete sevk eden bir şey olmuş" dedi. Piskopos Ozur'a gömme ayini düzenlemek istemedi ancak Einar asıl büyük belanın yolda olduğunu söyledi. Aslında büyük güçlü bir adam olan Ozur'un akrabası Simon bunun sadece konuşma zamanı olmadığını söyledi. Dostları Kolbein Thorljotsson, Kaitel Kalfsson ve batı yerleşim yerinden pek çok diğer adamı topladı. Sokki Thorisson adında yaşlı bir adam Simon ve Einar arasında ara buluculuk yapmak istedi. Ozur'un öldürmesini telafi etmek amacıyla Einar içinde eski bir zırhın da olduğu bazı eşyalar vermeyi önerdi. Ancak Simon bunların çöpten başka bir şey olmadığını söyleyerek reddetti. Kolbein Einar'ın arkasından dolanarak tam da Einar kendi baltasını Simon'un kafasına isabet ettirmeye çalışırken omuzlarının arasından baltayı Einar'a savurdu. Hem Simon hem de Einar ölürken Einar'ın son sözleri şunlar oldu. "Bu beklediğim bir şeydi." Einar'ın adamları ve Kolbein'in adamları daha sonra birbirleriyle amansız bir savaşa tutuştular. Steingrim adında bir adam hepsini barış yapmaya çağırdı ama iki taraf da o kadar kızgındı ki Steingrim'e kılıçla saldırarak öldürdüler. Kolbein'in adamlarından Krak, Thorir ve Wickwat öldü. Ölenler arasında Simon da vardı. Einar'ın adamlarından ise Bjorn, Thorarin, Thord ve Thorfinn Einar ile birlikte öldü. Buna ek olarak Steingrim Einar'ın tarafından sayıldı. Adamlardan büyük bir kısmı ağır yaralıydı. Hall adında bir çiftçi tarafından organize edilen barış toplantısında Einar'ın daha fazla adamı öldüğü için Kolbein'in tazminat ödemesi kararlaştırıldı. Buna rağmen Einar'ın tarafı verilen kararı üzüntüyle karşıladı. Kolbein Norveç'e yelken açıp giderken hala kendisine ne kadar zalimce davranıldığından ayıflanıyordu. Kral Harald Kolbein'in hikayesinin tamamen yalan olduğunu düşündü. Bunun üzerine Kolbein Kral Harald'a saldırarak kralı yaraladı ve Danimarka'ya geçti. Ama yolda öldü. Bu da öykünün sonudur. Toplumsal işbirliğine vurgu yapılan bir toplumda var olan bu şiddet eğiliminin yanı sıra Grönland İskandinavyalısı İzlanda ve Norveç'ten keskin şekilde tabakalaşmış, hiyerarşik olarak organize olmuş bir toplumsal organizasyon getirmiştir. ve bu yapıda birkaç şef, küçük çiftlik sahipleri, kendi çiftliklerine bile sahip olmayan kiracılar ve önceleri köleler üzerinde hükmediyordu. Yine İzlanda gibi Grönland politik olarak bir devlet şeklinde değil, para ya da pazar ekonomisi olmayan feodal şartlar altında işleyen gevşek bir şefler federasyonu şeklinde örgütlenmişti. Grönland kolonisinin ilk ya da ikinci yüzyılında kölelik ortadan kalktı ve köleler özgür oldular. Bununla birlikte İzlanda'da iyi şekilde belgelenmiş bir süreç içinde şefin kiracıları olmaya zorlanan bağımsız çiftlik sayısı zaman içinde azaldı. Bu sürecin Grönland'da nasıl olduğuna dair kayıt bulunmuyordu. Ancak orada da çiftlik sahiplerini buna mecbur eden şartlar İzlanda'ya göre Grönland'da çok daha zorlu olmalıydı. Bu şartlar kötü yıllarda fakir çiftliklerin kendilerine saman ve çiftlik hayvanı ödünç veren zengin çiftlik sahiplerine borçlanmasına sebep olan iklim dalgalanmalarıydı. Bu çiftlikler arasındaki hiyerarşiye dair deliller bugün Grönland çiftlik kalıntılarında hala görülmektedir. Fakir çiftliklere göre en iyi konumlanmış çiftliklerin daha geniş otlak alanları, daha fazla hayvan alan daha büyük sığır ve koyun ahırları, daha büyük saman ambarları, daha büyük evleri, daha büyük kiliseleri ve demirci dükkanları vardı. Bu hiyerarşi fakir çiftliklere kıyasla zengin çiftlik evlerindeki çöp mezbelerinde bulunan sığır ve karibu kemiklerinin, koyun ve fok kemiklerine oranının daha yüksek olması sebebiyle bugün de görülmektedir. Yine de İzlanda gibi Viking Grönland'ı da Norveç'te kalan Viking toplumuna göre değişikliğe dirençli ve eski yöntemlere bağlı kalan tutucu bir toplumdu. Yüzyıllar içinde araç gereçlerin ve oyma eserlerin stillerinde çok az değişiklik olmuştur. Balıkçılık koloninin ilk yıllarında bırakılmış ve Grönlandlılar bu kararlarını toplumlarının var olduğu 4,5 yüzyıl boyunca yeniden değerlendirmemiştir. Sonuçta açlıkla karşı karşıya gelmelerine rağmen Inuitlerden nasıl halkalı fok ya da balina avladıklarını öğrenmemişlerdir. Grönlandlıların bu tutucu bakış açıları arkasındaki nihai sebep İzlandalı arkadaşlarımın kendi toplumlarının tutuculuğunu bağladıkları neden ile aynı olabilir. Yani İzlandalılardan daha fazla Grönlandlılar kendilerini çok zor çevre şartları ile karşı karşıya buldular. Topraklarında pek çok nesil boyunca hayatta kalmalarına imkan veren bir ekonomi geliştirmekte başarılı olmakla beraber bu ekonomideki sapmaların yarardan çok felaket getirebileceğini gördüler. Bu tutucu olmaları için iyi bir sebepti. Avrupa ile ticaret. Grönland İskandinav toplumunu tanımlayan diğer sıfat Avrupa merkezcidir. Grönlandlılar Avrupa'dan ticaret malları aldılar ama daha önemlisi maddi olmayan ithal mallarıydı. Hristiyan ve Avrupalı kimlikleri. Önce maddi ticaret mallarını ele alalım. Grönland'a hangi ticaret malları ithal edildi ve Grönlandlılar bu ithal malları karşılığında ne ihraç ettiler? Orta çağın yelkenli gemileriyle Norveç'ten Grönland'a yolculuk bir hafta ya da daha fazla sürüyordu ve tehlikeliydi. Tarihi kayıtlar sık sık gemi enkazlarından ya da denize açılıp bir daha haber alınamayan gemilerden bahseder. Grönlandlılar yılda en fazla birkaç, hatta bazen birkaç yılda tek bir Avrupa gemisi tarafından ziyaret edilirlerdi. Ayrıca o yıllarda Avrupalı kargo gemilerinin kapasitesi küçüktü. Gemi seyahatlerinin sıklığı, gemi kapasiteleri ve Grönland nüfusu ile ilgili tahminler ile yapılan hesaplamalar, yılda ortalama kişi başına 3 kiloluk bir ithalat yapıldığını göstermektedir. Çoğu Grönlandlı ortalamanın çok daha altında kalmıştır. Çünkü gelen kargo kapasitesinin çoğu kilise ve elit sınıfı için alınan lüks ürünlerden oluşuyordu. Dolayısıyla ithalat malları sadece az yer kaplayan değerli mallar olmalıydı. Özellikle Grönland gıda konusunda kendine yetmeli ve tahıl gibi hacimli ithalat ürünlerine bağımlı olmamalıydı. Grönland'ın ithalatı ile ilgili iki bilgi kaynağımız Norveç kayıtlarındaki listeler ve Grönland arkeolojik kazı alanlarında bulunan Avrupa menşeli mallardır. Bunlar özellikle üç gereksinimi içermektedir. Grönland'ın üretmek için güç bela buldukları demir, yine az miktarda sahip oldukları bina ve eşya yapımı için gerekli kereste ve yağlayıcı madde ve ahşap koruyucu olarak kullanılan katran. Ticari olmayan ithalatlara gelince, bunların çoğu kilise çanları, renkli cam pencereler, bronz şamdanlar, cemaat şarabı, keten, ipek, gümüş ve din adamı cübbeleriyle mücevheratı gibi kilise için alınan eşyalardı. Çiftlik evlerindeki arkeolojik kazılarda bulunan diğer lüks eşyalar arasında kalay alaşımı, çanak çömlek ve cam boncuklarla düğmeler bulunuyordu. Küçük hacimdeki lüks gıda ürünleri ise muhtemelen içeceklerine kattıkları balı ve koruyucu madde olarak kullandıkları tuzdu. Bu ithalatlara karşılık olarak Grönlandlılar balık avlamaya istekli olsalar da gemilerindeki kısıtlı kargo kapasitesi ortaçağ İzlanda'sında ve modern Grönland'da olanın aksine Grönlandlıların balık ihraç etmesine imkan vermemiştir. Bunun yerine Grönland ihracatı da düşük hacimli, yüksek değerli ürünler olmalıydı. Bunlar arasında Avrupalıların diğer ülkelerden de bulabilecekleri, ancak ortaçağ Avrupa'sında deri giysi, ayakkabı ve kemer yapımı için büyük miktarlarda gereken keçi, sığır ve fok derisi bulunuyordu. İzlanda gibi Grönland'da su çekmeyen yün giysiler ihraç etti. Ancak Norveç kayıtlarında bahsedilen Grönland'ın en değerli ihraç ürünleri Avrupa'da çok nadir bulunan ya da hiç olmayan kutup bölgesi hayvanlarından elde edilen 5 adet üründü. Mors dişi, mors postu. Çok değerliydi çünkü gemiler için en güçlü halat mors postundan yapılıyordu. Yüksek statü sembolü olarak camlı kutup ayıları ya da postları, deniz gergedanı, küçük bir tür balina, dişleri ve canlı Grönland şahini, dünyanın en büyük şahini. Müslümanların Akdeniz'i kontrol altına almaları dolayısıyla Hristiyan Avrupa'sına fil dişi gönderilmesine son vermelerinden sonra mors dişi ortaçağ Avrupa'sında oymacılık için sahip oldukları tek diş oldu. Grönland şahininin ne kadar değerli olduğuna bir örnek vermek gerekirse, 1396'da Saracenler tarafından esir alınan Burgundy dükünün oğlunun serbest kalması için fidye olarak bu kuşlardan 12 tanesinin verilmesi yeterli olmuştu. Mors ve kutup ayıları iki İskandinav yerleşiminin kuzeyinden çok uzakta, batı yerleşiminin kilometrelerce dışından başlayıp Grönland'ın batı kıyısı boyunca daha kuzeye doğru uzanan ve Norther Seta, kuzey avlanma sahası adı verilen bir bölgeye sıkışmıştır. Bu nedenle her yaz Grönlandlılar günde yaklaşık 32 kilometre yol alan ve her biri 1,5 ton yük alabilen küçük, üstü açık, altı kürekli yelkenli kayıklarla av gezilerine çıkarlar. Avcılar Harpfok'u av mevsiminden sonra Haziran'da yola çıkarlar ve Norther Seta'ya varış batı yerleşiminden 2 hafta, doğu yerleşiminden ise 4 hafta sürer. Dönüş ise Ağustos ayı sonudur. Her biri yaklaşık 1 ton ağırlığında olan morslar ile yarım ton ağırlığında olan kutup ayılarından yüzlercesini böyle küçük gemilerde taşımak elbette imkansızdı. Bunun yerine hayvanlar yakalandıkları yerde kesiliyor, uzun kış ayları süresince dişlerin çıkarılması ve postların temizlenmesi işlemleri için sadece mors çeneleriyle ayıların postları, ara sıra yakalanan canlı ayılar eve getiriliyordu. Ayrıca eve düz bir çubuğa benzeyen ve yaklaşık 30 santim boyunda olan bir kemik getiriyorlardı. Bu kemik balta sapı yapmak için doğru boy ve şekildeydi. Norther Seta avı pek çok bakımdan tehlikeli ve pahalıydı. Her şeyden önce morsları ve kutup ayılarını silah olmadan avlamak çok tehlikeliydi. Sadece bir mızrak, ok ve yayla ya da sopayla seçiminizi yapın, donanmış olarak büyük, öfkeli bir mors ya da kutup ayısını o sizi öldürmeden önce öldürmeye çalıştığınızı düşününüz. Ayrıca küçük bir sandalda canlı, sıkıca bağlanmış bir kutup ayısı ya da yavrularıyla birkaç hafta geçirdiğinizi düşünün. Canlı bir kutup ayısının refakati olmasa bile Batı Grönland'ın soğuk fırtınalı kıyıları boyunca yapılan haftalar süren bir deniz yolculuğu avcıları soğuktan ya da batan sandal nedeniyle ölme riskiyle karşı karşıya bırakıyordu. Bu tehlikelerin dışında bu yolculuk pahalı gemi kullanımı, insan gücü ve yaz aylarında mesai gerektiriyordu ki bu insanlar bu üçüne de çok az sahipti. Grönland'da kereste az bulunduğu için az sayıda Grönlandlı'nın gemisi vardı ve bu değerli gemilerin mors avlamak için kullanılması, daha fazla kereste elde etmek için Labrador'a açılmak gibi diğer olası gemi kullanımları pahasına oluyordu. Mors avı insanların kış boyunca beslemek zorunda oldukları çiftlik hayvanları için saman depoladıkları yaz aylarında oluyordu. Grönlandlıların mors dişi ve kutup ayısı postu karşılığında Avrupa'dan maddi olarak aldıkları sadece kilise ve şefler için lüks tüketim mallarıydı. Bugünkü bakış açımızda Grönlandlıların bu gemilerle iş gücü ve zamanla görünüşte daha önemli faydalar elde edebileceklerini düşünmeden edemiyoruz. Ama Grönlandlıların bakış açısıyla avcılık her bir avcıya büyük prestij getirmiş olmalıydı ve tüm toplumun psikolojik olarak Avrupa ile temasta kalmasını sağlıyordu. Grönland'ın Avrupa ile ticareti esas olarak Norveç'in Bergen ve Trondheim limanları vasıtasıyla oluyordu. İlk önceleri kargo okyanusta sefer yapan İzlanda ve Grönland gemileriyle taşınıyordu. Ancak bu gemiler eskidiğinde yerlerine kereste kıtlığı nedeniyle yenileri konamadı ve ticaret Norveç gemilerine kaldı. 1200'lerin ortalarında Grönland'a hiç geminin uğramadığı birkaç yıllık dönemler oluyordu. 1257'de Norveç Kralı Hakon Hakonsson tüm İskandinav Atlantiğindeki ada toplumları üzerinde otorite kurma gayretlerinin bir parçası olarak 3 elçisini o güne dek bağımsız olan Grönlandlıları egemenliğini tanımaya ve vergi vermeye ikna etmek için Grönland'a gönderdi. Sonuç anlaşmasının detayları günümüze dek korunmamış olsa da bazı belgeler Grönland'ın 1261'de kralın İzlanda'ya her yıl 6 gemi taahhüt ettiği anlaşmasında olduğu gibi kendilerine her yıl 2 gemi tashih etmesi karşılığında Norveç egemenliğini kabul ettiklerini göstermektedir. Daha sonra Grönland ticareti Norveç Krallığı'nın tekeline geçmiştir. Ancak Grönland'ın Norveç'le ilişkileri gevşek kalmış ve Norveç'in otoritesini uygulaması Grönland'ın çok uzakta olması sebebiyle güç olmuştur. Kesin olarak bildiğimiz şey bir kraliyet vekilinin 1300'lerde çeşitli dönemlerde Grönland'da ikamet ettiğidir. İmajı. Avrupa'nın Grönland'a yaptığı ihracat kadar önemli olan başka bir şey Hristiyan ve Avrupalı kimliğini psikolojik olarak ihraç etmesiydi. Bu iki kimlik Grönlandlıların neden hayatları pahasına böyle davrandıklarını açıklayabilir. Bu şekilde yüzyıllar boyunca en zor şartlar altında faaliyet gösteren bir toplum olarak nasıl ayakta kaldıklarını anlayabiliriz. Grönland Hristiyanlığı milattan sonra 1000 yılında kabul etti. Aynı tarihte İzlanda, diğer Viking kolonileri ve Norveç'te Hristiyanlığa dönmüştü. Bir yüzyıldan fazla bir süre boyunca Grönland kiliseleri çiftlik topraklarında küçük yapılar olarak kaldı. İzlanda'da olduğu gibi büyük ihtimalle bunlar çiftçilerin kendileri tarafından inşa edilmiş ve çiftçilerin bizzat kendilerinin sahibi olduğu kiliselerdi. Ve bu çiftçiler kiliseye bırakılan bağışlardan da pay alıyorlardı. Ancak Grönland'da hala sürekli oturan bir rahip yoktu. Vaftiz törenleri ve kilisenin kutsanmış olması için böyle bir rahibin olması gerekiyordu. Bu yüzden 1118 yılı civarında Grönland sakinleri daha önce arkadan bir baltayla saldırılarak öldürüldüğünü gördüğümüz destan kahramanı Einar Sokkason'u kralı buraya bir psikopos ataması için ikna etmek üzere Norveç'e yolladı. İkna olması için Einar kralı olarak deniz aygırı ve fok derisi ve hepsinden önemlisi canlı bir kutup ayısı götürdü. Bütün bunlar işe yaradı. Kral tüm bu hediyelerin karşılığında Arnold'u ilk psikopos olarak atadı. Arnold'dan sonra da birbiri ardına 9 diğer rahip atandı. İstisnasız hepsi Avrupa'da doğup büyümüş olan bu kişiler Grönland'a sadece rahip olarak gelmişlerdi. Bu kişiler Avrupa'ya dönük yaşıyor, fok yerine bifteyi tercih ediyor ve Grönland toplumunun kaynaklarını Norderset avlarına yönlendirerek karşılığında kendilerine şarap, kiliselerine boyalı cam satın alıyordu. Arnold'un gelişinden hemen sonra Avrupa'yı model alan kiliseler yapılmaya başlandı ve bu faaliyet 1300'lerde Hvalsey'deki son kilisenin yapımına kadar sürdü. Grönland'ın dini yapıları bir katedral, 13 kadar mahalle kilisesi, çok fazla sayıda küçük kilise ve bir rahibe manastırından oluşuyordu. Kiliselerin büyük bir çoğunluğunun duvarlarının sadece alt kısımları taştan yapılmasına rağmen Hvalsey Kilisesi'nin en az 3 diğer kilisenin duvarları tamamen taştan yapılmıştı. Bu büyük kiliseler onları inşa edip barındıran ufacık toplumun sayısı ile kıyaslandığında ortaya büyük bir orantısızlık olduğu ortaya çıkıyordu. Örneğin Gardar'daki St. Nicholas Katedrali 32 metre boyunda ve 16 metre genişliğindeydi ve nüfusu Grönland'ın 10 katı olan İzlanda'daki iki katedralden de daha büyüktü. Duvarın aşağı kısmında kullanılan birbirlerine uygun hale getirmek için dikkatlice kesilmiş ve en az 1 mil ötedeki taş madeninden getirilen taşların en büyüğünün yaklaşık 3 ton olduğunu zannediyorum. Bundan daha da büyüğü rahibin evinin önünde bulunan geniş kaldırım taşı 10 ton kadardı. Yan yapılar olarak 24.4 metre yüksekliğinde bir çan kulesi ve 426 metrekarelik zemine sahip tören salonuydu. Bu Grönland'daki en büyük salondu ve neredeyse Norveç'teki Trondheim Başpiskoposu'nun salonunun 1/4 büyüklüğündeydi. Aynı büyük ölçüler katedralin iyi büyük baş hayvan ambarına da yansımıştı. Bunlardan bir tanesi olan 63 metre uzunluğundaki Grönland'daki en büyük ambar, ambardı ve 4 ton ağırlığında taştan bir üst eşiği bulunuyordu. Gelen ziyaretçilere görkemli bir hoş geldin demek için katedralin yerleri yaklaşık 25 mors ve 5 deniz gergedanı kafatası ile süslenmişti ki bunlar Grönland'da muhafaza edilmiş neredeyse tek kafataslarıydı. Bunların dışında arkeologlar çok değerli oldukları ve neredeyse hemen hepsi Avrupa'ya ihraç edildiği için sadece mors dişlerinin kırıntılarını bulabilmişlerdi. Gardar Katedrali ve diğer Grönland kiliselerinin duvar ve çatılarını ayakta tutabilmek için muazzam miktarda değerli kerestelerden kullanılmış olmalıydı. Bronz, çan, şarap gibi kilise için gerekli malzemeler de Norderset avcılarının çok zor şartlarda kazandığı paralarla alınıyordu. Ayrıca gelen gemilerin kısıtlı kargo ambarlarında demir gibi çok önemli ithal mallarının yerini kaplıyordu. Ayrıca parası Grönland halkının cebinden çıkan kilise masrafları arasında her sene Roma'ya ödenen yıllık vergi ve tüm Hristiyanlardan alınan Haçlı vergisi de bulunuyordu. Bu vergiler Bergen'e gönderilen ihraç mallarıyla ödeniyor ve Bergen'de gümüşe çevriliyordu. 1274-1280 yılları arasında yapılmış bu tür bir gönderinin günümüze ulaşmış makbuzunda 191 morsun 666 kilogram ağırlığındaki dişinin Norveç Başpiskoposunca 11.7 kilogram ağırlığında saf gümüşe satıldığını göstermektedir. Kilisenin bu tür vergileri topluyor olması ve dini yapılar inşa edilebilmesi kilisenin Grönland'daki nüfusunu bir kez daha teyit etmektedir. Kilise arazileri doğu yerleşim yerlerindeki toprakların 1/3 kapsayan Grönland'ın en değerli topraklarıydı. Grönland'ın kilise vergileri ve büyük ihtimalle Avrupa'ya yapılan diğer ihracatlar Gardar'dan yapılıyordu. Bugün Gardar'daki katedralin hemen güneydoğu köşesinde yer alan büyük deponun kalıntıları hala görülebilir. Grönland'ın en büyük depo binalarına sahip olmanın yanı sıra önemli bir sığır sürüsüne ve en zengin topraklara sahip olmakla övünen Gardar kimin elindeyse Grönland'da onun elinde demekti. Yalnız bilinmeyen şu ki Gardar ve diğer kilise çiftliklerinin sahibi doğrudan kilise miydi yoksa kiliseleri topraklarında barındıran çiftçiler miydi? Ne var ki kontrolün piskoposun ya da kabile reislerinin elinde olması sonucu değiştirmiyordu. Grönland kastlar arasında büyük zenginlik farklılıklarının bulunduğu ve bu farkın bizzat kilise tarafından onaylandığı hiyerarşik bir yapıya sahipti. Biz modern insanlar Grönland halkı daha az bronz çan, araç gereç yapmak için daha az demir, kendilerini Eskimolara karşı savunmak için daha az silah veya Eskimolardan et almak için daha az eşya ithal etseler de daha iyi olmaz mıydı diye düşünmekten kendimizi alamıyoruz. Ama şunu unutmayalım ki biz şu anda olayları geriye bakarak değerlendiriyoruz ve Grönland'ı bu seçimleri yapmaya zorlayan kültürel şartları bilemiyoruz. Grönland Hristiyan kimliğinin yanı sıra Avrupa kimliğini de sürdürüyordu. Avrupa'dan bronz şamdan, altın yüzük ve cam ithali de bu kimliğin bir parçasıydı. Yüzlerce yıl boyunca Grönlandlılar değişen Avrupa geleneklerini detaylı olarak takip ederek benimsediler. İskandinavya ve Grönland kilise mezarlıklarından çıkarılan cesetlerden de belgelendiği gibi bu durum defin işlemleri için de geçerliydi. Orta çağdaki Norveçliler çocukları ve yeni doğan bebekleri kilisenin doğu duvarına gömüyorlardı. Bunu aynı şekilde Grönlandlıların da uyguladığı görülüyor. Orta Çağ'ın ilk dönemlerinde Norveçliler cesetleri tabutlarla birlikte kadınları kilisenin güney tarafına, erkekleri de kuzey tarafına gelecek şekilde gömüyorlardı. Bir süre sonra Norveçliler tabuttan vazgeçtiler. Cesetleri sadece kefene sarıp kadın erkek gözetmeden kilise bahçesine herhangi bir yerine gömer oldular. Zaman içinde Grönlandlılar da aynı değişimi takip ettiler. Orta Çağ boyunca kıta Avrupa'sındaki kiliselerde cesetler sırtları üzerine, başları batıya, ayakları doğuya gelecek şekilde gömülüyordu. Böylece merhum doğuya bakabiliyordu. Ne var ki kolların durumu zaman içinde değişmişti. 1250 yılına kadar kollar gövdeye paralel olarak uzatılıyordu. Daha sonra 1250 yılı civarında hafif şekilde alt karına doğru, daha sonra karın üzerine ve Orta Çağ'ın sonunda da göğüs üzerinde sıkı sıkıya birleşmiş şekilde yerleştiriliyordu. Grönland kilise yapıları da Avrupa Norveç örneklerine ve bu örneklerin zamanla değişimini yakından izliyordu. Avrupa katedrallerine aşina olan herhangi bir turist, bugün Gardar Katedrali'nin yıkıntılarında Avrupa katedrallerine özgü uzun kilise sütununu, batıya bakan ana giriş kapısını, kilise mihrabını ve kuzey-güney istikametindeki haç şeklindeki kilise kollarını görebilir. Hvalsey Kilisesi, Norveç'teki Eidfjord Kilisesi'ne o kadar çok benzemektedir ki, bundan Grönlandlıların kiliseyi aynı mimara yaptırdığını ya da mimari planları kopya ettikleri sonucunu çıkarabiliriz. 1200 ile 1225 yılları arasında Norveçliler eski ölçü birimlerini terk ederek, sözde uluslararası Roma rakamları, daha kısa olan Yunan ölçülerini benimsemişler. Grönland inşaat ustaları da aynı şeyi yaptılar. Yapımlarında Avrupa modelleri örnek alınan kiliselerde pencerelerde kullanılan petekler ve kumaşlar gibi Norveç'e özgü detaylar da aynen alınmış. Norveç petekleri 1200'lere kadar tek taraflıydı. Daha sonra bu peteklerin modası geçip de yerlerini iki taraflı modeller alınca Grönland halkı da peteklerdeki bu değişimi aynen uyguladılar. Bu durum Walden isimli kitabında yazar Henry Thoreau'nun uzak bir ülkedeki moda tasarımcılarını aynen benimseyen insanlarla ilgili yorumunu akla getiriyor. Paris'teki baş maymun başına bir gezgin kaseti takar ve Amerika'daki tüm maymunlar aynısını yaparlar. Kutup bölgelerindeki donmuş topraklarda bulunan Grönland kolonisinin son zamanlarında Herr Jolsnes Kilisesi bahçesinde gömülü olan cesetlere sarılmış ve çok iyi bir şekilde korunmuş kıyafetleri bizlere Grönland halkının kıyafet konusunda da Avrupa tarzını benimsediğini gösteriyor. Her ne kadar Grönland'ın soğuk iklimine bu kıyafetler uygun olmasa da kadınlar uzun, düşük yakalı, dar korsajlı elbiseler, erkekler de Hooperlande denen spor paltolar giyiyorlardı. Bu kıyafetler iklime çok daha uygun olan Eskimo kıyafetlerine göre çok kullanışsız giysilerdi. Avrupa tarzının bu kadar yaygın olması Grönlandlıların Avrupa modasını çok yakından takip ettiğini göstermektedir. Tüm bunların ister istemez tek bir mesajı var. Biz Avrupalıyız, biz Hristiyanız, bizi sakın Eskimolarla karıştırmayın. İngilizlerden daha İngiliz olan Avustralya gibi Avrupa'nın en ücra köşesi olan Grönland duygusal anlamda Avrupa'ya bağlıydı. Bu durum sadece kilise camlarında kullanılan peteklerde veya ceset kollarının nasıl yerleştirileceğinde kalsaydı masum sayılabilirdi. Ama biz Avrupalıyız mesajı Grönland'ın kutup ikliminde sığır yetiştirmeye çalışmak, Eskimo teknolojisinin yararlı özelliklerini benimsememek ve sonunda açlıktan ölmek gibi ciddi bir boyuta ulaşmıştır. Bugün bizler için bu insanların nasıl bir ruh hali içinde böyle davrandıklarını anlamak çok güç. Ama biyolojik yaşamları kadar sosyal yaşamlarıyla da son derece ilgili olan bu insanlar için kiliselerine daha az yatırım yapmak, Eskimolarla evlenmek veya onları taklit etmek, sadece dünyada bir kış daha geçirmek için cehennemde sonsuza kadar kalmak anlamına geliyordu. Grönland halkının Avrupalı Hristiyan kimliklerine olan bağlılıkları muhafazakar hayat tarzlarında büyük bir etkendi. Avrupalılardan daha Avrupalı olan bu insanların kültürleri hayatta kalmalarını sağlayacak hayat biçimine geçmelerine izin vermemişti. 27. ayrımın sonu. Sayfa 284.